Ekonomi gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanaslı Karagöl, Türkiye'nin Sesi Radyosu adına herkese iyi günler diliyorum. Bu hafta açıklanan ekonomik büyüme rakamlarını konuşacağız. Türkiye ne kadar büyüdü, bu büyümenin arkasındaki temel faktörler nelerdir ve bu büyümenin anlamı nedir, bunu bugün konuşacağız. Şimdi tabii büyüme rakamları önemli, özellikle bu salgın döneminde. Ülkeler daralırken ekonomilerdeki gerçekleşecek büyüme rakamı gerçekten önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Açıklanan büyüme rakamına da baktığımızda Türkiye son çeyrekte %5.9 oranında büyüdü. Tabii son çeyrek olduğu için aslında son çeyrekte açıklanan bu büyüme rakamlarına göre de Türkiye'nin yıllık olarak yani 2020 yılında ne kadar büyüdüğünü de öğrenmiş olduk ve açıklanan bu rakamlara göre Türkiye 2020 yılında %1.8 oranında büyüme gerçekleştirdi. Tabii hatırlatmak gerekirse yani ilk çeyrekte Türkiye %4.5 oranında büyümüştü. İkinci çeyrekte revize edilen rakamlara göre en son açıklanan rakam Türkiye'nin ikinci çeyrekte %10.3 daraldığını, üçüncü çeyrekte %6.3 oranında büyüdüğünü ve son çeyrekte de %5.9 oranındaki bir büyümeyle Türkiye yılı, yani bu salgın döneminde %1.8 oranında pozitif olarak büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii diğer taraftan gayri safi milli hasılaya baktığımızda ya da gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda dolar bazlı gayri safi yurt içi hasılanın miktarı ise 717 milyar dolar. Yani geçen yıla göre bu hem kurlardaki artışa bağlı olarak dolar bazlı gayri safi yurt içi hasılada bir azalma var. Tabii kişi başı gelire de yansıdığını görüyoruz. Dolar bazlı kişi başı gelirin ise 8599 dolar. Bu da bu açıklanan ekonomik büyüme rakamları sonrasında ortaya çıkan kişi başı gelir rakamı. Tabii büyüme özellikle hani ekonomik anlamda harcama bazlı, biz genelde bunu yani üretim bazlı da kullanılıyor ama harcama rakamları bir anlamda ekonomik büyüme için önemli olduğunu görüyoruz. Genelde işte harcama bazlı ya da işte gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda genelde işte bizim yaptığımız harcamalara bakıyoruz. Kamunun yaptığı harcamalara bakıyoruz. Özel sektörün yaptığı harcamalara bakıyoruz. İhracatı ve ithalat rakamlarına bakarak yani bu harcamalara bağlı olarak büyümenin ne oldu ya da yani ne oranda gerçekleştiği konusunda bize önemli bir fikir vereceğini söyleyebiliriz. 2020 yılındaki yani toplam olarak tüm 4 çeyrekteki rakamlara göre tüketimin %3.2 oranda arttığını görüyoruz. Yani hani bu salgın döneminde gerçekten hane halkının yani bizlerin harcamalarının devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda önemli. Yani ekonomideki bu canlılığın devamı için, ekonomik aktivitenin sürdürülebilmesi için ya da ekonomik büyümede bir süreklilik, o sürdürülebilir bir ekonomik büyüme olacaksa bu tüketimin olması önemli. Hükümet harcamalarına baktığımızda bunun %2.3 olduğunu görüyoruz. İthalatta %7.4'te bir artış ama ihracatta bir azalmanın olduğunu görebiliyoruz. Yani geçmiş dönemlerde işte ihracattaki artışa bağlı olarak ekonomik büyümede de gerçekten önemli oranlarda büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Ama tabii şimdi bir taraftan dünyada global anlamda, küresel anlamda bir ekonomik daralma var. Diğer taraftan kısıtlamalarla, tedbirlerle ülkelerin sınırlarını kapatması, ticaretin azalması, ihracatın da azalmasına neden olduğunu görüyoruz. Ve bu ihracattaki azalmaya bağlı olarak Ancak işte hane halkının, bizim yaptığımız harcamalar, kamunun yaptığı harcamalar ya da özel sektörün yaptığı harcamalarla bu ekonomik büyümenin arttığını söyleyebiliriz. Sektörlere baktığımızda, seçili kaç tane sektöre de baktığımızda en büyük büyümenin işte finans ve sigorta sektörünün %21.4, yani özellikle bu dönemde gerçekten hani finans sektöründe önemli oranlarda bir büyüme olduğunu görüyoruz. Tüm diğer alanlarda küçük oranlarda, belki belli sektörlerde mesela inşaatta %3.5 daralma var ama finans sektörünün halen çok canlı olduğunu, bu kriz ortamında paranın değeri, artık paranın önemi bir anlamda, paraya olan ihtiyaç, finansmana olan ihtiyaç bu sektörün daha da büyümesine neden olduğunu söyleyebiliriz. Yine bilgi iletişim %13.7, özellikle işte yani her şeyin online olması, bu dönemde uzaktan eğitim ya da işte online olarak yapılan ticarete baktığımızda bilgi iletişim sektöründe de %13.7 oranında bir artış olduğunu, tarımda 4.8, sanayide %2 oranda bir artış olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz. Tabii yani bu büyüme rakamlarının son çeyrekteki %5.9 ya da işte yıllık olarak 1.8 oranındaki bu pozitif büyüme aslında, dediğiniz gibi yani bu salgın döneminde işte kurlarda belli bir hareketlik olmuştu. Son çeyrekte özellikle politika değişikliği oldu. Özellikle bu faiz artış kararları bir şekilde de aslında yani hem ekonomik büyüme anlamında hem ekonomik aktivitenin biraz durması konusunda önemli faktörler olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii yani tüm dönemlere baktığımızda aslında Türkiye'de 1.8 oranındaki ekonomik büyüme hani çok yüksek olması da tabii hani dünyada birçok ülkenin daraldığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani işte G20 ülkeler içerisinde pozitif olarak büyüyen iki ülke var. Çin ve Türkiye, gerçekten bu anlamda da hani pozitif olarak büyümek önemli olarak almak gerekiyor. Yani her ne kadar dolar bazlı gayri safi yurt içi hasıla da bir azalma olsa da, kişi başı gelirde bir azalma olsa da, hani o dolardaki değer kazancı dolayısıyla, ama hani bir ekonomik aktivitenin devam etmesi anlamda pozitif bir büyüme bu anlamda bir anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 5.9 oranındaki son çeyrekteki bu büyümedeki artış, son çeyrek rakamlarının özellikle sanayi üretimindeki artışa bağlı olarak, yani bir öncü göstergelerde de bunu diyelim hissediyorduk. Çünkü sanayi üretimiyle aslında ekonomik büyüme arasında da hani çok birebir hani aynı oranda olmasa da güçlü bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani burada mesela bazen bu ilişki kendini birebir gösterebiliyor ama son çeyrekteki, yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında yaklaşık olarak sanayi üretiminin %10.2 arttığını görüyoruz ama ekonomik büyümenin 5.9, yani 6 civarlarında. Dolayısıyla sanayi üretimdeki artıştan aslında 5.9 gibi, belki yani beklentilerin altında bile olsa, sanayi üretimine göre bir büyümenin gelebileceğini bu anlamda söyleyebiliriz. Yine bu sanayi üretim artışının yüksek oranındaki, dediğimiz gibi hani hem dolarizasyon hakim oldu hem de işte Merkez Bankası'nın faizler arttırdığı bir dönemde gerçekleşmiş olması bu anlamda önemli. Zaten piyasa beklentilerine baktığımızda belki son çeyrekteki rakam daha yüksekti. Yani işte %7 civarlarında bir beklenti vardı. 5.96 civarlarındaki bir beklenti. Bir anlamda da büyümenin %2'nin altında kaldığını bir anlamda da söyleyebiliriz. Şimdi 2020 yılı gerçekleşen büyüme rakamları itibariyle aslında önemli. Yani geçen yıldan daha fazla bir büyümenin olması da önemli. Çünkü bir önceki yılın 2019 rakamlarına baktığımızda %0.9, yani birin altında bir büyüme vardı. Yani 2020 yılında, yani bu salgının yani pik yaptığı, kısıtlamaların olduğu, kapanmaların olduğu bir dönemde dünyada Yani Amerika Birleşik Devletleri işte salgının pik olduğu ikinci çeyrekte %33-34 civarlarında bir daralma yaşamış. Yani ağır bir gerçekten ekonomiler için büyük bir daralmadan bahsediyoruz ve bu dönemde Türkiye'nin bu büyümeyi göstermesi, yani 2019'a göre 0.91'deki büyüme, 2020'deki büyümenin 1.8 olması bu anlamda anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 2020 yılındaki bu rakam aslında, yani içinde bulunduğumuz 2021 yılında da var olan bu ekonomik büyüme performansının sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani bir tarafta büyüyeceğiz ama endeks olarak, diğer taraftan da hani gayri safi milli hasılada gerçekten Türkiye'nin hem gayri safi yurt içi hasılasını arttırması gerekiyor hem de kişi başı gelirini bir şekilde de artırması gerekiyor. Çünkü kişi başı gelir gerçekten, yani bulunduğumuz kişi başı gelir şu anda orta gelir grubu içerisinde yer alan bir ülkeyiz ve bu kişi başı geliri daha önce 12 bin doların üzerine taşıdığımız bu kişi başı gelir tekrar buralara Türkiye'nin çıkarması gerekiyor. Tabii 2020 yılındaki, yani bu salgınının, COVID-19 salgınının yani çok etkili olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 2021 yılında da aslında halen COVID'in etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Yani hem kısıtlamalar anlamda, hem ticaret imkanları anlamda, hem yani iş ortamı anlamda halen ekonomilerin normalleşmeye tam geçemediği bir dönemden bahsediyoruz. Yani tüm ülkelerde farklı şekillerde işte artan vaka sayıları, yeni virüs. Yani bir ülkede belki biraz normalleşme olduğunda, diğer ülkelerde bu normalleşmenin olmaması, dünyadaki o ekonomilerin birbirleriyle de bağlantısı, ilgisi bir şekilde küresel anlamda bir normalleşmenin biraz uzayacağını da söyleyebiliriz. Tabii normalleşmenin olması, tüm dünyada hani bir normalleşmeden bahsediyoruz. Bu anlamda da açıkçası yani hep belki konuşuyoruz ama işte aşılara bağlı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de aşılanma başladı. Dünyanın birçok ülkesinde aşılar uygulamaya başlandı ama bu aşı erişimin daha halen kolay olmaması, yani bu aşılama sürecinin biraz uzun olacağı beklentisi ve hatta bu aşılamayla beraber ortaya çıkan yeni mutant virüslerin yapılan aşıları nasıl etkiledi ya da bu aşıların buna karşı ne kadar etkin olduğu konusundaki aslında soru işaretleri biraz bu normalleşme sürecini maalesef uzattığını ya da bu normalleşmenin biraz zaman alacağını bir anlamda da söyleyebiliriz. Ve bu açıkçası hani belli belirsizlikler oluşturuyor. Ekonomik büyüme beklentilerini maalesef olumsuz etkilemektedir. Yine tabii bizim bu Türkiye'nin gerçekleştirdiği %1.8 oranındaki ekonomik büyüme bir taraftan da aslında yeni dönemde diyelim işte Merkez Bankası'nın aldığı faiz artırma kararı var, yüksek diyelim faizler var ve bu normalleşmeyle beraber işte faizlerin belki önümüzdeki dönemlerde, hani şu anda biraz belki buna zaman var ama faizlerin diyelim düşme trendine girdiğinde, ekonomik diyelim aktivitedeki azalma, canlamanın arttırmasıyla ekonomik büyümede de bir artış olacağını bekleyebiliriz. Ama yani bunun uzun sürmesi, hem normalleşmenin diyelim uzun sürmesi, hem Türkiye özellikle bu kurlardaki artışı, fiyat istikrarını sağlamak için arttırdı. Bu faizlerin uzun süre yüksek olması bir anlamda ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek önemli faktörlerden birisi olarak görebiliriz. Yani 2021 ekonomik büyümesinin önünde en büyük bir engelin olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii bir taraftan da Türkiye, yani işte 2021 yılında bir taraftan bu ekonomik büyümeyi hızlandırmak, işte ekonomik büyümeyi arttırmak, potansiyel altındaki bu gayri safi yurt içi hasılasına ulaşabilmek konusunda işte belli çabalar olacak. Özellikle harcamaların arttırılması, ihracatın arttırılması, özel sektörün yatırımlarının artırılması konusunda belli çabalar olacak. Ama diğer taraftan da bu fiyat istikrarını sağlanması konusunda işte bir, yani şu an uyguladığı bir para politikası var ve bunun da çalışması gerekiyor. Yani hani büyümeyle enflasyon arasında gerçekten denge var. Çok böyle bıçak sırtı bir dengenin olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyümeden vazgeçmeden, yani bir büyüme olacak belki küçük ama diğer taraftan da fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor. Çünkü fiyat istikrarını kaybettiğinizde o kurlardaki artış bir taraftan maliyetlerin artışını, üretim girdilerin maliyetinin artışına, fiyatların yükselmesi, kurlardaki artış, enflasyondaki artış aslında hani o faiz kur enflasyon döngüsünün tekrar güçlü bir şekilde çalışması aslında birçok makroekonomik dengeyi de alt üst edebilir. O yüzden hani bu dengeyi bir şekilde götürmek lazım. Tabii diğer taraftan da Türkiye, dediğimiz gibi hep sürekli işte söylüyoruz. Özellikle daha yüksek büyüme oranlarıyla gayri safi yurt içi hasılasını artırıp kişi başı gelirini artırması gerekiyor. İşte bunu farklı şekillerde, farklı politikalarla yapacak. Yani kişi başı gelirini artırıp bulunduğu orta gelir grubundan çıkması gerekiyor. Orta gelir tuzağı dediğimiz bu bölgeden çıkıp işte yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yerini alması gerekiyor. Yoksa hani uzun süre gerçekten hani dünyadaki ülke deneyimlerine baktığımızda ülkeler uzun süre maalesef burada kalabiliyorlar ya da buradan biraz çıkmaları zaman alabiliyor. O yüzden bir an önce çıkmak lazım. Tabii bunu buradan çıkabilmek dediğimiz gibi gayri safi yurt içi hasılayı arttırmakla olabilir. Daha yüksek ekonomik büyümelerin gerçekleştirilmesiyle olabilir. Bunun için işte yatırımların artırılması gerekiyor. İşte daha faizlerin düşük olması gerekiyor. İşte ihracatın artırılması gerekiyor ya da işte ürettiğimiz ürünlerin katma değerinin yüksek olması gerekir ki yani birçok kulvardan, birçok alanlardan, birçok sektörlerden bizim hani gayri safi yurt içi hasılayı bir şekilde artırmamız gerek ya da o çabalar bir şekilde hani somut bir şekilde kişi başı geliri arttırması konusunda bir şey, sonuç ortaya çıksın. Tabii bu dediğimiz gibi bir taraftan orta gelirli ülkeler, orta gelir grubundan çıkıp yüksek gelirli ülkelere diyelim çıktığımızda aslında hani Türkiye algısı, yabancı yatırımcı algısı, ülke algısı, kredibilite aslında birçok faktöründe hani olumluya dönüştüğü, risklerin düştüğü, faizlerin diyelim düştüğü, daha düşük faiz oranlarında diyelim işte borçlanmanın gerçekleştiği, diğer taraftan kredibilite, güven artınca dışarıdan daha yüksek miktarlarda para girişinin olduğu ya da doğrudan yabancı yatırım artışı anlamda gerçekten çok daha farklı bir konuma da gelebiliriz. Yani bu anlamda gerçekten önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Tabii diğer taraftan da sermaye girişinin sağlanması yanında bir de tabii en önemlisi de özellikle üretim alanında üretim katma değerli olması, Ar-Ge daha çok diyelim kaynak ayrılması, üretilen ürünlerin hem daha yüksek fiyatlarla dışarıya satılması, katma değerin daha çok hızlı, daha yüksek katma değerli gayri safi milli hasılaların daha yüksek miktarlarda, hızlarda artacak olması bir anlamda ülkenin bulunduğu gelir grubunu değiştirmesi gerçekten daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu tamamen işte normalleşmeyle birebir ilgili oluşabilecek yeni adımlardan bahsediyoruz. Hukuk reform, ekonomik reformlarla aslında hani bu bir taraftan da yani ülke algısı, yatırımcının işte güven duyması, yatırımcının ülkeye gelişi aslında birçok alanlardaki iyileşme, o yatırım ikliminin iyileşmesi bir şekilde Türkiye algısının iyileşmesine, birçok işte makro göstergenin iyileşmesine ve sonuç olarak da belki hani ekonomik büyüme, gayri safi milli hasıla ve kişi başı gelirde önemli bir düzelme, önemli bir artış, yani orta gelir grubundan yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer alma konusunda önemli bir yol alacağımızı söyleyebiliriz. O anlamda 2021 yılı bir anlamda gerçekten hani çok önemli bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2020 yılı, pandemi yılı, işte salgın yılı, birçok kısıtlama, engel, belli diyelim sıkıntılar. Ama 2021 yılı 2020'ye göre daha çok önümüzü görebileceğimiz, belli ışıkların olduğu ya da işte salgının kontrol altına alması konusundaki aşıların somut hale gelmesi, uygulanması, insanların geleceğe göre daha 2020 yılına göre 2021 yılında daha iyimser olduğu anlamına geliyor ve bu da 2021 yılında daha iyi bir ekonomik büyüme ya da ekonomik anlamda daha yüksek beklentilerin olacağını bir anlamda söyleyebiliriz. Evet, bu hafta da biz konuşmamızın sonuna geldik. Haftaya tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi gündemi.